yanmayın.
Hem çara hakaret ettiğinden dolayı idama mahkum ediliyorsun. Çarın subayı olarak askerliğine devam ediyorsun.
Herkese merhaba arkadaşlar.
Merhaba.
Bugün sizle çok güzel bir kitabı inceleyeceğiz. Çok önemli bir yazarı inceleyeceğiz. Dostoyevski'nin Yer Altından Notlar. İstiyorsanız bu sefer önceki videolardan biraz farklı olarak öncesinde birkaç tane alıntı verelim kitapla ilgili. Belki eğer daha önceden hiç okumadıysanız sizin için de bir fikir verebilir belki. Senin aklında olan bir şey var mı Cihan?
Aklımda kitabın tamamı aslında böyle bir alıntı olarak, böyle kitap bir bütün olarak kalıyor insanın aklında. Karakterin kendi iç dünyasıyla ilgili çıkarımları geliyor benim aklıma. Veya o dünya ile ilgili, daha önceki videolarımızda da konuşmuştuk bununla ilgili. Yani bir düğme olsa basar mıydım, evet. Dünyayı yok edecek bir düğme. Onunla ilgili bir çay muhabbeti geliyor aklıma.
Bir orada soru var. Çay mı istersiniz yoksa dünyanın yıkılmasını mı? Direkt başlayalım istiyorsan Can.
Başlayalım. Bugün Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ndeyiz. Evet. Farklı güzel bir mekandayız.
Yer altımız.
Yer altına çok uygun olmayan güzel bir mekandayız aslında. Aynen. Dostoyevski'den biraz bahsedelim istiyorsan önce. Dostoyevski'nin çünkü yaşantısı yazdığı kitaplara, özellikle de bu kitaba bayağı bir etki etmiş durumda. Dostoyevski travmatik bir çocukluk yaşamış aslında. Hı-hı. Hasta bir annesi var, alkolik bir babası var. Bunların arasında yaşıyor. Annesi genç yaşta, yani Dostoyevski gençken daha ölüyor. Kendisi de askeri mühendislik okuluna devam ediyor ve mühendis olarak mezun oluyor. Sonra bir yıl kadar çalıştıktan sonra o işten vazgeçiyor, edebiyata yöneliyor.
Bir sene askerlik yapıyor aslında, değil mi?
Askerlik değil de hani meslek olarak mühendis, askeri mühendis olarak işe başlayan mesleği var aslında. Yani. Daha sonrasında ise edebiyata başlıyor. İlk kitabını çıkardıktan sonra bir kitap kulübüne dahil oluyor.
İnsancıklar mıydı o?
İnsancıklar. Bu kitabı yayınlandıktan sonra bir edebiyat kulübüne dahil oluyor. Bu edebiyat kulübünde yaptıkları konuşmalarda Çarlık Rusyası'yla ilgili, Çarlık Rusyası'nı eleştiren bir kitap hakkında konuştuklarından dolayı kardeşi dahil 7-8 arkadaşıyla beraber yargılanıyor. Yargılanıyor ve idama mahkum oluyor. Yani o rejim de ilginç. Yani Çarlık Rusyası'yla ilgili, Çarlık Rusyası'nı eleştiren bir kitaptan söz ediyorlar diye kitabı yorumluyorlar. Hani bizim gibi biz de konuşuyoruz. Yani düşün yani şimdi bu kitaptan bahsediyorlar, o kulüpte konuşuyorlar diye yargılanıyorlar ve idama mahkum oluyorlar. Tam infaz zamanı, infaza yakın bir zamanda affediliyorlar, Sibirya'ya sürgüne gönderiliyorlar.
Çok enteresan değil mi yani?
Evet.
Orada infaz edilseler.
Durun diye. Bu yani Dostoyevski gibi yok. Sürgüne gönderiliyorlar Sibirya'ya, bir 4 yıl kadar sürgünde kalıyor. Sonrasında er olarak zorunlu askerliğe alınıyor. İşte orada bir 4-5 yıl. Orada subaylığa kadar yükseliyor. Hepsi İngilizce aslında. Bunların hepsi. Düşünsene, hem çara hakaret ettiğinden dolayı, yani çara hakaret ettiğin iddiasıyla idama mahkum ediliyorsun. Sonra ceza olarak askere alınıyorsun ve çarın subayı olarak askerliğine devam ediyorsun.
Dostoyevski'nin kimliğiyle, ailesiyle kitapları üzerinde şöyle söyleviler de var. Annesi hasta, yani ciddi bir hastalık.
Tüberkülozdu sanırım.
Tüberküloz olsa gerek. Ve babası çok baskın bir karakter, öfkeli bir karakter. Sanırım hekim, askeri hekim ve çok alkolik. Ve annesine çok baskı yapıyor. Annesi sürekli boyun eğen ve çoğu kitaplarında da böyle kadınlara yer veriyor. Yani her şeye boyun eğen. Hatta kitapta da böyle erkekler ve kadınların aslında eşit olmadığı üzerine bir...
Kitaptaki ana karakter de hep seslenirken okurlarına baylar diye hitap ediyor mesela.
Evet.
Kadınları ötekileştirmiş aslında.
Evet, evet. Yani çok ince ince böyle şeyler...
Ben orada karakter öyle sesleniyor diye düşündüm. Ben Dostoyevski değil yani. Dostoyevski yazarken böyle düşünmemiştir belki ama kitaptaki o karakterine de uygun aslında.
Baylar ama şey var yani oradaki hani kadın da Liza da aslında öyle çok başına vur, hani
evet,
tepki vermeyen, her şeye evet diyen, tamam diyen, en küçük bir konuşmayla etkilenen, hani aslında birisi ona spoiler geliyor gibi. Yani hayat kadını, daha yeni yolun başında bir hayat kadını. Ondan sonra büyük ihtimalle ailesinin baskısından bir şekilde gelmiş öyle ve maddi durumu iyi olan bir çocuk buna aşk mektubu yazıyor. Büyük ihtimalle o da etkilenmiş bu durumdan. Ama onu baskılayan aslında, aşağılayan, yerin dibine vuran, atan adam, ki bizim kahraman ismi yok bu arada. Karakterimizin, o karakterin baş karakterin etrafındaki herkesin ismi var ama o karakterin yok. O yüzden o diyoruz.
Orada aslında bir gönderme mi var? Yani gönderme demeyelim de hani her insan öyle olabilir yani. Orada bir genelleme diyelim. Yani bir genelleme var.
Ya olabilir. Aslında hayal ürünü diye ama kitap okuyacak olursanız hakikaten herkesin hayatına kesin bunun gibi bir ya da birkaç kişi girmiştir diye tahmin ediyorum.
Benim kesin girdi yani, ben ondan eminim. Bir insan tanıdım mı böyle birebir aynısı. Yani belki de kitabı yani bugün yazmış birisi olsa derim ki bu insan için yazmış diyebilirdim.
Mesela önceki kitaplarımızdan birinde Bozkır Kurdu'nda bunu söylemiştik. Bozkır Kurdu'nda zaten yazar tamamen kendi iç dünyasını bir şekilde dile getiriyordu. Yaşlı yani yaşlı döneminde
hesaplaşma artık değil
evet,
mi?
Hesaplaşma. Genç bir karakter olarak bunu dile getiriyordu ama mesela Dostoyevski bu kitabı yazdığı zaman yer altından notları 40 yaşında evet. Ve karakter ilk başladığı zaman 40 yaşında. Yani tabii kendini mi anlatıyor, anlatmıyor mu? O bir tartışılır. Ki karakter de aslında
belki kendinden etkilenmiştir ama ben doğrudan Dostoyevski'nin kendini anlattığını düşünmüyorum. Hani her insan bu kitapta kendinden bir parça bulacaktır dönem dönem ama tamamıyla bu karakter beni yansıtıyor diyen insandan uzak durmuyor.
Ya düşünsene şimdi baş karakterin kitapta şey var yani etrafında insanlar var çok öfkeli, hepsine karşı çok öfkeli, tepkisini gösteriyor mu kafasında kuruyor yani bir sürü planlar yapıyor yani şey falan çok tatlı ya. İki sene kim tutuyor bir adama karşı? Sırf bunu bilardo'da tutmuş bir subay bu arada bu kişi. Tutmuş omzundan kenara doğru yapmış, kendine yol açmış. Oradan ilerlemiş ve buna tepki veremediği için, karşılık veremediği, söz söyleyemediği için sana ne oluyor arkadaşım falan diyemediği için kinleniyor. İki sene boyunca adını öğreniyor, soyadını öğreniyor, nerede yaşıyor, hangi yoldan, ne zaman gidiyor geliyor ve planını kuruyor. Ona omuz atacak yani bir tepki gösterecek.
İki yılın sonunda.
İki yılın sonunda ve bunu yapamıyor. Ona göre işte kıyafetini yapıyor. Önemli bir kişiymiş gibi. Çünkü iki kişi çarpıldığı zaman.
Denk olmak istiyor onunla. Aslında işte bak burada kitabın ana, yani karakterin aslında kafasındaki ana düşünce de o denklik. Yani hep kendini bir şekilde insanlardan üstün görüyor. Bir kibiri var ama o kibirin altında ezilmiş bir karakteri var. Bu karakteri de bir şekilde ortalayıp etrafındaki insanlarla kendinin denk olduğunu kanıtlamaya çalışıyor. Kitabın çoğu yerinde de geçiyor. Birbirine denk olan arkadaşlıkları severim diyor mesela Liza'ya bir yerde. Bak hani kitaptan anlattılar. Birbirine denk olan arkadaşlıkları severim diyor. Kafasında bu böyle bir kompleks var. Bir denklik, eşitlik kompleksi var. Yani daha doğrusu aşağılık kompleksi bu. Aşağılık kompleksi bu şekilde dışa vuruyor. Sürekli bir denklik arıyor. Kendini de onunla eşit seviyeye çekebilmek için dediğin gibi kıyafetlerini yeniliyor, şapkasını, ayakkabılarını yeniliyor, eldivenlerini yeniliyor pardon. Evet. O şekilde karşısına çıkıyor.
Borç para falan alıyor yani.
Kürk almak için değil mi? Yakasını, kürkünü değiştiriyor o dönemde. Demek ki öyle bir şey var. Karşısına çıkıyor en sonunda. Birkaç defa deniyor, yapamıyor, çarpamıyor. Daha doğrusu çarpmayacak, yol vermeyecek. Ben buna her seferinde yol veriyorum diyor. Bunun bir ezikliğini yaşıyor. Bu sefer yol vermeyeceğim diyor. Sürekli yürüdüğü bir yol var. Karşılaşıyorlar. Ve gerçekten yol vermiyor. Çarpışıyorlar.
Gözünü
ama adamın umurunda bile olmuyor. Adamın farkında bile değil. Ki kaldı ki bence zaten bilardo masasındayken de farkında bile değildi. O adamın o adam olduğunu bile farkında değil. Hatırlama bu bizim karakterin gözünde. O iki senedir o adam bayağı bir yer teşkil ediyor. Uykularım kaçıyor diyor. Uyuyamıyorum. Hesaplaşıyorum. Şey yapıyorum. Sürekli kafamda intikam planları alıyorum. Kuruyorum diyor. Ve bunun sonunda da aldığı intikam da bu. Denk olarak birbirine, ona yol vermemek.
Dostoyevski ile kendisini bağdaştırma, hani ihtimal belki de dememin birazcık öyle bir hisse kapılmamın sebebi şu. Şimdi karakter kesinlikle çok kitap okuyan, hatta yeraltı. Yani tamamen kendi bir dünyası var, insan yok yani burada bir arkadaşlığı diyeceği bir insan yok. Kendi kendine bir kitaplar var, bir kitaptan bahsediyor. İşte kitabı elimden aldığım zaman nasıl davranacağımı bilmiyorum. Çünkü kitapta okuyorum, insanlar böyle davranması gerekiyor. Buna karşı böyle söylemesi, böyle düşünmesi gerekiyor. Ha ben böyle yapmam lazım zaten. Arkadaşı çevresi olmadığı için, sosyal hayatı aslında teorik derecede için, pratik derecede için girmediği için davranışlar hakkında da asosyal mı denir artık? Bilmiyor nasıl davranacağını.
Asosyal olabilir de yani, kitapla ilgili kitabı kılavuz olarak görmesinden dolayı değil de kitap okumak artık dünyası hayatı haline gelmiş. Yani, kitapları benden aldığınız zaman ben artık o kitapların dışında bir dünya kendime yaratamadığım için olmadığı için hani ne yapacağımı bilemem diyor. Tamamıyla hayatını onlara adamış aslında. Ha burada tabii Dostoyevski ile bağdaştırılabilir bir bakıma ama tamamıyla bu şekilde karakter tamamen Dostoyevski'nin kendisidir diyemeyiz. Dönem dönem illaki Dostoyevski'nin düşüncelerinden, aklındakilerinden esinlenerek o karakterde bir şekilde bir şeyleri şekillendirmiştir. Ya bizim de illaki muhakkak hayatımızda belli dönemlerde karakterin hissettiği bazı şeyleri hissetmişizdir, düşünmüşüzdür ama tamamını, bütün hayatımızın tamamını düşünmemişizdir. Kitap ilk varoluşçu kitap diyebiliriz. Yani varoluşçu felsefesi, felsefenin, egzistansiyalist felsefenin ortaya çıktığı, daha doğrusu fikir verdiği diyelim. Hani Dostoyevski doğrudan bu varoluşçu felsefe akımının başlangıcı bu kitapta demiyor veya ben bu amaçla yazdım demiyor ama baktığın zaman fikir olarak varoluşçu felsefenin fikirlerini yansıtan bir kitap. Varoluşçuluk da aslında bir ergenlikle bağdaştırabilirsin. Yani ergenlikte bir birey olmayı ilk defa hissetmeye başladığında toplumu, etrafındaki insanları bir sorgulamaya başlarsın. Onlardan bir kendini soyutlamaya başlarsın. Bu işin yumuşak tarafı aslında ama yetişkin bir birey bu senin tabirinle işte ergenlik huylarına devam ederse bunun adı depresyon oluyor aslında. Hı hı. Hani tabii buradaki karakterinkini de depresyon diyerek yumuşatamayız.
Evet.
Karakter uç bir karakter. Karakter kibirden aslında oradan besleniyor. Kibirden, kendini beğenmişlikten, hani zeki bir adam dediğim gibi zekadan dolayı yalnızlaşmış, aradığını bulamamış.
Yazık, korkaklık da var.
İstediği amaçlara ulaşamamış aslında. Hı hı. Çünkü baktığın zaman kitapta bunun ipuçlarını görüyorsun. Hani sen az önce şeyden bahsettin, kitaptaki kadın karakterden bahsettin. Kafasına vur, lokmasını al. Aslında bu karakter de biraz öyle. Hı hı. Hani arkadaş evet. olsa biriyle o arkadaş için canını bile verecek kadar şey bir adam aslında.
Zaten bir yerde de yer değişiyorlar.
Diyor ya böyle, bak şimdi az önce bahsettiğin subayla olan ilişkisine, aslında olmayan ilişkisine gelecek olursak, o subaydan intikam almadan önce subayı duelloya davet etmeyi planlıyor kafasında. Evet. Subaya bir mektup yazıyor, duello daveti. Ve mektuptan kendisi o kadar etkileniyor ki diyor ki bundaki edebi ağırlığı bu subay eğer anlarsa diyor koşa koşa benim yanıma gelir, benimle dost olmak isterdi. Keşke de öyle bir şey olsa diyor sonra.
İstiyor değil mi?
Ah ne güzel dost olurduk onunla diyor. Aslında derdi o.
Evet.
O adamı kendine denk görüyor ama o adamın kendini bu karaktere denk görmemesinden bir aşağılık kompleksi duyuyor ve ona karşı kendini kanıtlamaya çalışıyor. Bu şekilde hani ne yapıyor en sonunda? Biz dengiz diyor. Gel diyor, ben sana bir omuz atayım diyor. Çarpışalım diyor. Ben sana yol vermeyeceğim diyor. Aslında ama altta onunla arkadaşlık yapma. O ne diyor? Ah birisi bana bir çay ısmarlasa yelkenleri suya indiririm diyor mesela. Değil mi? O kadar kafamda kurguladığım insanlardan bir tanesi diyor. Gitsem yanına bir şey konuşmak için diyor. Veya ona işte kinimi kusmak için yanına gitsem. O sırada bana diyor önüme bir bardak çay verse diyor. Yelkenleri suya indiririm diyor.
Bir de kitabın başında kendini tanımlaması var. İşte ne kadar sert, mizaçlı olduğunu, böyle millete kök söktürdüğünü. Sonradan ilerleyen yerde hemen onun geri vites atıyor ve diyor ki böyle desem de inanmıyorum.
Subay karşısında dişlerini gıcırdatıyor. Başka bir adam. Yani bu memuriyet yapıyor değil mi? Memur, noter gibi bir yerde çalışıyor. Subayın birisi karşısında kılıcını şıkırdatıyormuş. Ondan da intikamı nasıl oluyor? Adamı oyalayarak bekletiyor adamı, işini aksatıyor biraz. Bu şekilde intikam alıyor mesela. Bir de değinmediğimiz bir arkadaşlar bölümü var.
Evet.
Hani arkadaşlarının peşine takıldı aslında. Diğerleri onu arkadaş olarak çok görmüyor. Zoraki bir arkadaşlıkları olmuş bir dönem. Sonradan zaten artık dönüş yok. Aşağılandığım kadar aşağılandım diye düşünerek daha da böyle bir saldırgan hale gelmeye başlıyor. Ama bir taraftan da bir hayal kuruyor mesela. Dünya benim elimde olsa, ben yönetsem ne güzel. Hani bir Como Gölü hayali var ya, böyle Roma'ya böyle zaferle giriyor, böyle muzaffer bir komutan edasıyla falan. Aslında bak aşağılık kompleksinin altında onu görüyorsun, yani bilinç altında bir kibir var. O kibir, yani dünyayı ben yönetsem ne güzel, yönetirime varana kadar hayal kurduruyor adama. Aslında böyle bir şey istiyor ama ulaşamadığı için de bu şekilde nefret kusuyor insanlara.
Yine bizim sorumuz var ya, bir daha olsa okur musun, eder misin? Ben hani içinde kadar çok fazla Dostoyevski kitabı okudum mu? Yani 3-4 taneyle falan sınırlıdır zaten. Hani bunların belki de en meşhuru Suç ve Ceza zaten okumuştum. Ve hani onda da şey var mesela, Suç ve Ceza'da da o başlangıç kısmı çok yorucu bir kitap. Yani çok ağır gidiyor, tekrarlıyor falan, sonradan alıyor götürüyor falan. Bunda da sanki biraz başında biraz ağır başladı. Gerçi kitap hani gene çok kolay olmadığı için o süreç hızlı bir şekilde geçti ama ben seviyorum hani Dostoyevski'nin, bu çok klişe bir laf mı bilmiyorum, ben Dostoyevski'yi seviyorum falan.
Öyle bir ruh var hani.
Öyle yani bir ruh var. Kabul etmişsin yani. Sen. Belki de 3-5 tane kitap içeriği kadar bir
hakkında
içeriği
kitap
içinde.
Hakkında kitap yazayım desem belki 3 katı kadar kitap yazarsın değil mi?
Aynen.
Konuşsan şimdi mesela, konuşsak konuşuruz saatlerce.
ona ne diyorlar? Konsantre falan diyorlar. İyice yoğunlaştırılmış falan. Konsantre bir kitap aslında. Büyük ihtimalle yine ilerleyen zamanlarda bunu okumak isterim. Kesinlikle kütüphanemde tutmak isteyeceğim bir kitap.
Yayın evinin aslında kitabın birinci sayfasına kitabın hangi tarihte yayınlandığını yazmasını isterim. Çünkü o dönemin şartlarını bilmek isterim açıkçası. Kitap iki bölümden oluşuyor dediğin gibi. İlk bölüm biraz daha ağır çünkü karakter analiz, yani karakter kendisi kendini anlatıyor. Ama üstten siz baktığınızda karakter analizi. 40-45 sayfa falan sürüyor bu. O bölümün adı Yeraltı. İkinci bölüm Sulu Sepkine dair ismi o. Ha bir de o karıştırılıyor. Genelde baktığımız zaman insanlar iki bölümden oluştuğunu söylüyorlar. Yeraltı ve Notlar diye. Aslında Yeraltı ve Notlar diye iki bölümden oluşmuyor. Kitabın adı Yeraltından Notlar. Tamamı Yeraltından Notlar aslında. Evet. Yeraltı diye ilk bölümde karakterimiz kendini anlatıyor. Yani Yeraltı diye adlandırdığı o kendi dünyasını anlatıyor. Herkesten soyutladığı insanlardan soyutladığı. Evet. İkinci bölümde ise Sulu Sepkine dair adını verdiği, karakterin adını verdiği bölümde ise 3 tane macerasını anlatıyor. İşte o subayla olan duello macerası, arkadaşlarıyla olan yemek macerası ve daha sonrasında o hayat kadınıyla olan macerası. Buradaki başından geçen olayları görüyoruz aslında. Bunun dışında Sulu Sepkine dair demesinin sebebi o gün kendi notlarını alırken Sulu Sepken kar yağması. Buradan da Sulu Sepken ne kardır ne yağmur, böyle bıcık bıcık, hani çok böyle sevilmeyen bir şeydir. Oradan esinlenerek aslında başlıyor ki onun hayatını da veya o yaşadığı şeyleri de özetliyor gibi aslında. Güzel bir başlık olmuş diye düşünüyorum ben. Kendisi de onu şey yapıyor zaten, Sulu Sepken'den bahsediyor biraz bazı yerlerde böyle. Biraz o bıcık bıcıklığı hissettirsin diye de Sulu Sepken'e dair demiş başlığı, bence de güzel de olmuş aslında.
Evet arkadaşlar, bizim bugünkü Yeraltı'nın Notlar vasıtasının artık güzide eserlerinden birisi, en önemli eserlerinden birisi ile alakalı söyleyeceğimiz sohbetimiz bu kadar. Serilerimiz devam edecek, videolarımız devam edecek. Eğer sizin de tavsiye edeceğiniz ya da bizim yorumumuzu dinlemek isteyeceğiniz kitaplar varsa yorum kısmına yazabilirsiniz. Hoşunuza gittiyse bu videoyu mutlaka beğenin ve bundan sonraki videoları takip etmek için de kanalımı takip edin.
Nazım Hikmet Kültür Merkezi'ne de teşekkürler. Evet, size kapılarını açtığı için. Görüşmek üzere, hoşçakalın.
Görüşmek üzere arkadaşlar.